Ayrım 55.
1980 öncesinde çatışmaları önlemede meclisin, partilerin ve kolluk güçlerinin yaklaşımı dikkat çekici bir ilgisizlik ve olağan olmayan bir başarısızlık içerir. Toplumu derinden etkileyen olaylar yaşanırken yönetim gücünü elinde bulunduran politikacılar çoğu kez olaylarda taraftırlar. Emniyet güçleri siyasi iradeden olayları sona erdirmeyi amaçlayan bir davranış göremedikleri için kararlı bir tutum içine girememektedirler. Görev sorumluluğu duyarak olayların üzerine giden kamu yöneticileri sahipsiz bırakılmakta, emniyet müdürleri ve savcılar öldürülmektedir. Bu koşullarda görev yapan emniyet görevlileri yetkilerini tam olarak kullanamamakta ya da kullanmamaktadır. Çatışmaları önlemek için kullanılmayı bekleyen yasal yetki özellikle sıkı yönetim bölgelerinde yeterince vardır ama politikacılar sürekli yetkisizlikten söz etmekte, yasama gücü ellerinde olmasına karşın yetki verici yasada çıkarmamaktadırlar. Örneğin Başbakan Süleyman Demirel 1980'de yaptığı bir açıklamada başbakan değil de sıradan bir yurttaşmış gibi şunları söylüyordu. Olayları yapanları ve yaptıranları devlet olarak biliyoruz. Ancak sıkı yönetim komutanlarının ne yazık ki yetkileri çok az. AGE sayfa 392. Demirel'in bu sözlerle neyi anlatmak istediğini düşünmek gerekir. Meclis çoğunluğuna sahip olmasına karşın neden yasal düzenlemeler yapmamıştır? Bunu yaptırmayan güç nedir? Ülke 12 Eylül'e doğru giderken Kenan Evren Genelkurmay Başkanı olarak kamuoyuna sıkça açıklamalar yapmakta, Cumhurbaşkanı'na yazılı görüş ve öneriler sunmaktadır. Açıklamalarında devletin bekasından, terör ve bölücülüğe karşı parlamenter demokratik rejimin korunması gerektiğinden söz ediyor. Siyasi partilerin soruna Atatürkçü milli bir görüşe çareler aramasının kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu söylüyordu. 1980 başında Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektupta anayasal kuruluşlar ile siyasi partilerin bir kere daha uyarılmasına karar verildiğini bildiriyor. Mektup Ekin'de gönderdiği raporda Atatürk milliyetçiliğinden alınan ilham ve hızla vatandaşlarımızı kederde, kıvançta ve tasada ortak bölünmez bir bütün halinde milli şuur ve ülküler etrafında toplamanın iç barış ve huzurun sağlanmasında temel unsur olduğu apaçık bir gerçektir, diyordu. AGE sayfa 382. 1980 Ocağı'nda yaşanan bir başka ilgi çekici gelişme, Demirel'in Başbakanlık Müsteşarlığı'na getirdiği Turgut Özal'ın 24 Ocak kararlarındaki ekonomik önlemler paketini Kenan Evren ve kuvvet komutanlarına sunmasıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hükümetlerin ekonomik uygulamalarına karışmak, onay vermek ya da hükümetlerden ekonomik briefing almak gibi bir gelenek yoktu. Bu tür işler doğrusu ya da yanlışıyla hükümetlerin yetkisine bırakılmış, o güne dek taraf olunmamıştı. Ancak bu kez CIA personel biyografisinde gelmiş geçmiş en Amerikan yanlısı Türk lideri denilen Texas Malatya Ufuk Güldemir sayfa 87, AK Emin Deper, Oltadaki Balık Türkiye, Çınar Araştırma 5. baskı sayfa 224. Turgut Özal'ın IMF isteklerinden oluşan programı dinleniyor ve onay veriliyordu. Kamuoyuna pek de duyurulmayan bu uygulamada alışılmadık bir durum vardı. Alışılmadık durumun gerçekte küresel güçlerin isteklerini yerine getirecek bir darbeye doğru gittiği 8 ay sonra ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin cumhuriyetle kurulmuş ulus devlet yapısını çökertecek olan bir sürece onay veriliyordu. Bu onay gerçekte onay sahiplerinin yönetime hazırlandığının göstergeleriydi. Nitekim Evren 3 ay sonra 24 Mayıs 1980'de karargah etüdü istediği 3 kişilik özel bir ekiple yaptığı toplantıdan sonra not defterine şunları yazıyordu. 1. Ordu Selimiye. Bugün görüştüğüm kuvvet komutanları artık müdahale etmekten başka bir çare kalmadı dediler. 12 Eylül saat 04. Mehmet Ali Birand, Karacan Yayınları 1984 sayfa 33. Amerikan Silahlı Kuvvetleri yayın organı US Armed Force Evren'in yazdığı bu nottan bir hafta sonra çıkan Haziran 1980 sayısında şunları yazıyordu. Türkiye'deki gelişmeler öyle bir noktaya gelmiştir ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müdahalesinden başka bir çıkış yolu görülmemektedir. Ordu müdahale edecek, ancak gelişmeleri uzun vadede o da düzeltemeyecektir. AGE sayfa 33. Kenan Evren 12 Eylül'den önceki en sert ve son açıklamasını 30 Ağustos'ta yaptı. Bu konuşmada demokratik düzenin ve ülke bütünlüğünün yok edilmesini amaçlayan idrakten yoksun vatan hainlerinden söz ediyor. Bunların tarihimizde bir zamanlar türemeye yeltenen benzerleri gibi ezileceğini söylüyor ve Türk ulusu sonsuza kadar daha birçok 30 Ağustosları refah ve mutlulukla kutlayacaktır diyordu. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları İstanbul 2000, sayfa 393-394. 12 Eylül Türk ulusunu Evren'in söylediği gibi refah ve mutluluğa değil, yoksulluk ve karanlığa götürdü. Turgut Özal'ın başkanlığındaki ANAP tarafından geliştirilen ve sırasıyla DYP, SHP, RP, DSP, MHP ve AKP gibi partilerce ara vermeden sürdürülen ekonomik ve siyasi programlar, Türkiye'yi kendi gücüyle ayakta duramayan, dış karışmalara açık, rejim sorunu yaşayan bir ülke haline getirdi. Yalnızca ekonomide değil, siyasetten yönetim yapılanmasına, dilden kültüre, eğitimden sanata, toplumsal yaşamın hemen her alanında büyük bozulmalar yaşandı. Ulusal değerlerin yaşatılmasında öncülük edecek aydınlar, ayrımsız bir biçimde ve benzeri az görülen bir şiddetle ezildiler. Ülkeyi ve ulusu sevmek, onun için bir şeyler yapmaya çalışmak, bağımsızlıktan yana olmak, örgütlenip halka öncülük etmek, en ağır cezaları göze almaya gerektiren eylem ve eğilimler haline geldi. Sonuçta ortada ulusal hakları savunan, ülke sorunlarına duyarlı insan kalmadı. Çıkarcılar, işbirlikçiler ve vatan satıcılar köşe başlarına yerleştiler. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve en sahipsiz dönemine girdi. ABD Türkiye sorumlusu Paul Hens, 11 Eylül gecesi, yani darbeden bir gün önce, dünyadaki önemli gelişmelerin anında bildirildiği The White House Station adlı birim tarafından arandı ve kendisine Türkiye'de beklenen darbenin o gece yapılacağı bildirildi. Ülkücü Hareket 1, Hakkı Öznur, Akik, Ankara 1996, sayfa 267. Bir gün sonra ABD Dışişleri Bakanı Muskie, Başkan Carter'a herhangi bir kavgaya gerek olmadığını, Türkiye'de müdahale yapması gerekenlerin müdahale ettiğini haber verdi. 12 Eylül saat 4, Mehmet Ali Birand, Karacan Yayınları 1984, sayfa 34. 12 Eylül darbesiyle yalnızca Amerikalılar ilgilenmediler. Başta Almanya olmak üzere Avrupa Topluluğu, Avrupa Birliği'nin o zamanki adı ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD, içindeki gelişmiş ülkelerin tümü Türkiye'deki gelişmelerle yakından ilgileniyordu. Birleştikleri temel nokta yönetim yapısının değiştirilmesi ve Türkiye'nin küresel güçlerin kullanımına sınırsızca açılmasıydı. Batı başkentlerinde Türkiye'nin çok tehlikeli bir yere doğru hızlı adımlarla gittiği konuşuluyor, gidişi durduracak kesin çözümlerin gerektiğinden söz ediliyordu. Almanya bize yardımcı oldu. Osman Çutsay, Cumhuriyet, 17.9.2000. Sürekli olarak seçilmiş yönetimlerin vazgeçilmezliğini ileri süren Batı'nın demokrat yöneticileri, konu Türkiye olduğunda kesin çözümler istemekten çekinmiyordu. Olaylara bakışları şöyleydi. Afganistan'a Rus müdahalesi olmuştu. İran'da durum kritikti. Şah gitti gidecekti. Sırada Türkiye vardı. Acaba Türkiye de aynı duruma düşebilir mi? Türkiye'yi kurtarmak gerekmez mi? AGE 17 Eylül 2000. Batı medyasında ve diplomatik çevrelerde bunlar tartışılıyordu. Avrupa'da konunun bu biçimde işlenmesi doğal olarak tartışma düzeyinde kalmadı, somut uygulamalara dönüştü, kamuoyu ikna edildi. Türkiye'nin ulusal haklarını zedeleyecek uygulamalar söz konusu olduğunda, ödünsüz demokratlar haline gelen Avrupalılar, bir anda darbe destekleyen antidemokratlar haline geldiler. 12 Eylül gerçekleştirildiğinde, Bonn Büyükelçisi olan Vahit Halepoğlu, O günlerdeki siyasi yaklaşımlar konusunda şöyle söyler: 12 Eylül'den önce Türkiye'deki hadiseleri gören tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, Almanlar, yazarın notu, bu anarşiye asker neden müdahale edip son vermiyor, bu böyle devam edemez diye bir takım fikirler ortaya sürüyorlardı. Türkiye'deki olaylar o kadar çığırından çıkmıştı ki Almanya'daki insanlar dahi bunun bir müdahale ilan edilmesinin doğru olacağına inanıyordu. Nitekim 12 Eylül'den sonra Alman bakanlar, Alman halkı ve medyası olup bitenlere karşı bir tepki göstermedi, anlayışla karşıladılar. Türkiye'nin yeniden demokrasiye dönmesini kolaylaştırmak için yardımcı olmaya çalıştılar. Türkiye'yi düştüğü badireden kurtarmanın Batılıların yararına bir hareket olacağına karar verdiler. OECD içinde bir konsorsiyum kurarak Türkiye'ye her yıl 1 milyar dolardan fazla bir yardım yapma kararı aldılar. Yardım işini yürütmek için de Almanya'yı görevlendirdiler. Almanya bize yardımcı oldu. Osman Çutsay, Cumhuriyet, 17 Eylül 2000. Dönemin Almanya Başbakanı Helmut Schmidt, darbenin üzerinden henüz 48 saat bile geçmeden bir açıklama yapıyor: Türkiye artık dipsiz kuyu değil. Darbeye sosyal demokrat destek, Osman Çutsay, Cumhuriyet, 20 Eylül 2000 diyerek duyduğu mutluluğu dile getiriyor ve Türkiye'ye yardıma devam edileceğini söylüyordu. Şimid'in açıklamasından bir gün sonra 15 Eylül'de Avrupa topluluğu Türkiye ile normal ilişkilerin sürdürüleceğini açıklıyor. Aynı gün Frankfurter Allgemeine Zeitung Bonn'un Türkiye'ye açık destek vereceğini birinci sayfadan duyuruyordu. Gazetede yer alan haber yorumda Almanya'nın tutumunun her durumda Türkiye'nin iç işlerine etki yapacağı söyleniyor. Yapılacak mali yardım ödemeleri generalleri güçlendirecektir deniyordu. AGE 20 Eylül 2000. Almanya 12 Eylül'ün sıkı biçimde uygulamaya soktuğu 24 Ocak kararlarını büyük bir dikkatle izledi, uygulamaları yönlendirdi. Turgut Özal sık sık Almanya'ya gidiyor. Alman hükümetiyle garantisiz ticari borçlar, kredi ertelemesi ve yeni ödeme kuralları gibi konularda görüşmeler yapıyordu. Almanya, Halefoğlu'nun söylemiyle Türkiye'ye karşı büyük bir anlayış gösteriyordu. Almanya bize yardımcı oldu. Osman Çutsay, Cumhuriyet, 17 Eylül 2000. Helmut Schmidt'e çok yakın bir gazeteci olan ve Almanya'nın en etkili gazetelerinden Die Zeit'in başyazarlığını yapan Theo Sommer, 19 Eylül'deki yazısını Türkiye'deki gelişmeleri ayırmış ve bu yazıda Almanya'nın siyasi ve mali angajmanlarla Türkiye'nin iç işlerine doğrudan karıştığını ileri sürmüştü. Boğaziçi'nde reform şansına yatırım yapıyoruz diyor. Açık sözlü bu yaklaşımıyla 12 Eylül'ün ekonomiye dayanan ana hedefinin ne olduğunu belki de en iyi anlatan Batılı oluyordu. Darbeye sosyal demokrat destek, Osman Çutsay, Cumhuriyet, 20 Eylül 2000. Son ve kesin vuruş. 12 Eylül ile başlayan ekonomik uygulamalar, ulusal pazarı küresel sermayenin kullanımına tümüyle açan süreci başlattı. Silahlı mücadeleyle kazanılan ve tarihin her döneminde her ülkede gerektiğinde silahla korunan ulusal haklar, küreselleşme ya da serbest ticaret adına ve hemen hiçbir sınır konmadan yabancılara devredildi. Türkiye, Osmanlı'nın son döneminde olduğu gibi bir açık pazar, bir yarı sömürge durumuna getirildi. Temelinde Kurtuluş Savaşı bulunan ulusal bağımsızlık, savaşsız ve çatışmasız bir biçimde yitirildi. Türkiye silah gücüyle değil, ekonomi ve siyaset yoluyla egemenlik altına alınarak silahlı işgalin yapacağı hemen tüm işler işbirlikçiler aracılığıyla barış içinde gerçekleştirildi. Türkiye gizli işgal olgusuyla karşı karşıya kaldı. Türkiye Cumhuriyeti ulus devlet olarak varlığını artık yalnızca görünüşte koruyan ve parçalanma riski yaşayan bir ülke durumundadır. Bütünlüğünü koruması artık kendi gücüne değil, küresel güç merkezlerinin kararına bağlıdır. Günümüzde üstelik yoğun biçimde sürmekte olan uygulamalar durdurulup bağımsızlık yönünde köklü dönüşümler gerçekleştirilmezse, görünüşte sürdürülmekte olan bugünkü ulusal varlık uzun sürmeyen bir zaman içinde eylemsel olarak da yitirilecektir. 12 Eylül uygulamaları, karar yetkilerini dışarıyla paylaşan, bir bölümünü tümüyle devreden yeni bir düzen, daha doğrusu düzensizlik dönemi başlattı. Ulusal varlığı çözülmeye götüren bu düzenin kalıcı kılınması, kaçınılmaz olarak uygulamalara karşı çıkacak aydınların susturulmasını ve ulusal örgütlerin ortadan kaldırılmasını gerektiriyordu. Aydınlar, 12 Eylül'e dek hemen her dönemde baskı altına alınmış, örgütleri kapatılmış ancak bir türlü yok edilememişti. 12 Eylül şimdi bunu yapacak ve aydınları yok edecekti. Kenan Evren'in deyimiyle kahredici bir yumruk altında ezileceklerdi. Türkiye'de Gençlik Hareketleri, Tanzer Sülker Yılmaz, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul 1997, sayfa 394. Türkiye'de aydınlar söylendiği gibi bir yumrukla değil, belki de binlerce yumruk altında ezildiler. 12 Mart öncesi ve sonrasında yoğunlaştırılmış olan sistemli şiddet, 12 Eylül ile birlikte adeta zincirlerinden boşandı ve olağanüstü geniş bir boyuta ulaştı. Her meslek ve yaştan yüz binlerce eğitimli insan, sorgular, hapisler, işkenceler ve direnilmesi olanaksız bir şiddetle karşılaştı. Kendileriyle birlikte aileleri ve yakın çevreleri de büyük acılar çeken bu insanlar, bedensel ve ruhsal sağlıklarını, okul ya da işlerini ve hepsinden önemlisi ülkelerine olan sahiplenme duygusunu yitirdiler. Pek çok aydın doğrudan yaşamını yitirdi, pek çoğu bedensel ya da ruhsal olarak sakat kaldı. Türkiye yalnızca aydınlarını değil, geleceğini de yitiriyordu. Bağımsızlıktan yana olan bilim adamları, yazarlar, gazeteciler sürekli olarak tehdit altındaydılar. Aydınlar azalıyor, toplumsal değerler yıpranıyor ve her şeyden önemlisi ülkenin temel dayanağı orduyla aydınlar arasında bir yabancılaşma yaşanıyordu. 1960'ta ordu millet el ele diyerek eyleme geçen genç aydınlar artık çok farklı şeyler söylüyor, ülke eğitimsiz ve duyarsız insanların yaşadığı bir yer haline geliyordu. 12 Eylül uygulamalarıyla 650 bin kişi gözaltına alındı ve bunların büyük çoğunluğuna işkence yapıldı. İşkenceler yalnızca konuşturmak, bilgi sağlamak amacıyla değil, kişilikleri ezmek, direnme gücünü yok etmek için herkese yapılıyordu. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Fişlenenler kamusal alanlar başta olmak üzere birçok haktan yoksun kılındı. Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişinin idamı istendi, 517 kişiye idam cezası verildi, 259 idam dosyası meclise gönderildi, devrimci ve ülkücüleri de içeren 50 kişi idam edildi. Darbenin bilançosu Cumhuriyet 12 Eylül 2000. Halk evleri, mühendis ve tabip odaları, sendikalar başta olmak üzere çalışanlara ait tüm kitle örgütleri kapatıldı, yöneticileri tutuklandı. 98.404 kişi örgüt üyesi olmak, 71 bin kişi örgüt yönetmek suçlarından yargılandı. 23.677 dernek kapatıldı. 388 bin kişiye pasaport verilmedi. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı. 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi mülteci olarak yurt dışına kaçtı. 300 kişi kuşkulu biçimde öldü. 171 kişinin sorgu sırasında işkenceden öldüğü belgelendi. 299 kişi cezaevinde, 95 kişi çatışmada öldü, 43 kişi intihar etti. AGE 12 Eylül 2000. Öğretmen örgütlenmesinde görev alan önder konumdaki 5.854 öğretmenin işine birkaç ay içinde son verildi. Üniversitelerde 120 profesör ve doçent, Adalet Bakanlığı'ndan 47 hakim atıldı. 400 gazeteci için toplam 4000 yıl hapis cezası istendi ve bunlara 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 300 gazeteci saldırıya uğradı, 3'ü silahla öldürüldü. Zararlı görülen gazeteler toplam 300 gün yayın yapamadı. 39 ton kitap ve dergi imha edildi. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. TRT'nin çektiği kimi belgeseller yakıldı. AGE 12 Eylül 2000. Cumhuriyetin bütün verdiği okullar ve üniversiteler geleneksel yurtsever çizgisinden uzaklaştırılırken, eğitim açık ve yoğun biçimde dinselleştirildi. Kenan Evren, İmam Hatip okullarında iyi eğitim veriliyor. O çocuklardan zarar gelmez. Türkiye, laikliği dinsizlik olarak anlamış. Yanlış tatbikatlar yapmıştır. 1930'lardaki laiklik anlayışını yanlış olarak görüyorum, diyordu. Haftaya Bakış, Ahmet Taner Kışlalı, Cumhuriyet, 3 Mart 1986. 3 Mart 1924'te gerçekleştirilen Öğretim Birliği, Tevhid-i Tetrisat ilkesi, İmam Hatip okullarının yaygınlaştırılmasıyla yasası korunan ama kendisi uygulanmayan bir duruma düşürülerek eylemsel olarak uygulamadan kaldırıldı.